Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri ve Erkam TV'nin güzide izleyicileri, yeni bir Helal Hayat programında sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta sağlıklı ve doğru beslenmenin üzerine ciddi bir bölüm çıkartmıştık. Yine bu hafta bu bölümün devamını niteliği taşıyacak şekilde konuşmaya devam edeceğiz. Yine karşımda Gimdes Genel Sekreteri, Gıda Mühendisi Hayrettin Hiçbir Hocam var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Allah razı olsun. Şimdi geçtiğimiz hafta çok önemli bir konuya giriş yaptık. Ama o
Evet.
bir bölümde bitecek gibi değildi. İki bölümde bitecek gibi mi onu da bilmiyorum.
İnşallah bitirebiliriz diyelim yani.
İnşallah. Bitmezse de üçüncü bölüme doğru artık helal hayat programını helal, sağlıklı ve doğru beslenme gibi değiştirerek devam edeceğiz gibi geliyor. Şimdi
Eyvallah.
hocam şurada kalmıştık. Yersiz ya da zamansız su içmenin
Evet.
insanın sağlığındaki etkilerine, işte midedeki o asidik bozulmaya verdiği sebebiyeti orada kalmıştık. Oradan devam edelim ve su içme disiplinini konuşalım istiyorum biraz da.
Tamam. Yani geçen hafta şöyle çok özet İbn-i Sina'nın sözünden işte yediğim vakit az ye, taam üstüne taam yeme 4-5 saat şifa hazımdadır diye. Hani o hazım meselesini, hazmın nasıl olduğunu anatomik olarak, fizyolojik olarak biraz girdik o meselelere. O yüzden bu programı seyreden izleyiciler geçen bölümle beraber seyrederlerse bir bütünlük oluşacaktır.
Aynen
Bunu da
öyle.
hatırlatalım. Orada şunu anlatıyorduk. İbn-i Sina yemekten önce içilen suyun bela olduğunu, 40 hastalık yaptığını bahsetmişti ki biz de zaten hazma ne zarar veriyor? Önce hazma açıkladık. Hazma nelerin zarar verdiğinden bahsediyorduk ki suya geldik. Değil mi? Suya gelmiştik. Dolayısıyla burada yemekten hemen önce mide yemek için hazırlık yapmıştı. Biz su içerek ne yaptı? Bu suyu mide çıkarttı. Mideden çıkan bu su ve asitlerle beraber bağırsak florası bozuldu. Mikrovirüsler yandı asitten dolayı demiştik. Ve aynı noktaya gidiyor iş dedik. Nereye gidiyor? O 12 parmak bağırsağında hazmedilemeyen, parçalanamayan, bağırsak mikrovirüslerimizin düşmesinden kaynaklı, bağırsak alanımızın azalmasından kaynaklı emilim zafiyetleri başlıyor. Emilim zafiyetleri başlaması da emilemeyen yemekler demektir. Emilemeyen yiyecekler demektir. Emilemeyen her yiyecek o 30 ila 70 saat arasında devam eden bağırsak yolunda çürüme, kokuşma, zehirli gazların oluşması, mikrobiyotanın başka bir floraya doğru kayması, zararlı floraların oluşması ve burada oluşan zehirli gazların bağırsak tarafından emilip kan yanması hastalığına düçar olmamız sonucuna veriyor ve buradan hasta oluyoruz demiştik. Bununla birlikte yemekte de içtiğimiz su bunu yapıyor. Yemekten ne dedik? Midede kaç saat duruyor yemek? 2 saat,
2 saat, 3
2,5
saat.
saat, 3 saat civarı. 2-2,5 saat diyelim. Midede bu yemek durduğu sürece bu asit bunu parçalamaya devam ediyor. Enzimler parçalamaya devam ediyor. Hocam sadece yemekte mi su içmeyeceğiz? Hayır. Yemekten yarım saat önce kestik. Kesmemiz lazım. Yemekte de kestik. Kesmemiz lazım. Midede bu yemeklerin durduğu süre zarfında yine içmememiz lazım.
2 saat
2
boyunca.
saat boyunca en az. Çünkü mide bunu parçalamaya çalışıyor. Sen bu esnada da bir meyve suyu, bir su, bir ayran gibi sıvı bir şey tükettiğinde yine aynı sonuç ortaya çıkıyor. Asit seyreliyor. Enzimler seyreliyor. pH alkaliye doğru kaymaya başlıyor. Ve mide bundan rahatsız oluyor. Ve bu sıvıları tahliye etmeye çalışıyor. Hem parçalama zafiyeti meydana geliyor, hem o asitler bağırsağa doğru kayıp, işlevini tam yerine getirmeden bağırsağa doğru kayıp, atılıp bağırsak düzleşmesi, mikrovirüslerin dökülmesi, bağırsak alanımızın ciddi oranda azalmasına sebep oluyor. Yani şunu diyeceğim, buna dikkat eden kaç kişi vardır ki? %90 dikkat etmiyordur. O zaman şu
95,
sonuç
96.
çıkıyor. İnsanların %90'ından belki fazlasının bağırsakları bozuktur. Karaciğeri bozuktur. Dalakları bozuktur. Kan bozuktur. Kan değerleri iyi değildir. Ama ne zaman hastaneye gidiliyor? Semptom vermeye başlayınca. Ama yani bu bir anda olmuyor. Sen bir sene, iki sene, üç sene, beş sene yapıyorsun. Vücut sana ya işte gaz oluşuyor, şişkinlik oluşuyor gibi bir takım mesajlar gönderiyor ama sen bunu algılamadın. Ancak ileri seviyede bir semptom olunca hastaneye gidiyorsun. Ama orada işten geçmiş oluyor. Geçmişten kastım şu, toparlanabilir ama gerçekten çok geç bir zamanda gitmiş oluyoruz hastaneye biz.
Evet. Koruyucu hekimlik dediğimiz olay o zaman şurada başlıyor gibi görünüyor. Şifa hazımdadır. Bu çok net ve güzel bir cümle. Hazma zarar veren şeyler de seni hasta eder.
Hasta eder. Çok net.
Hazma zarar veren ilk şey çok yemek ve işte çiğnemeden yutmak olarak
çiğnemeden
söyledik.
Çiğnemeden yutmak dedik. Hı-hı. Su içmek dedik.
Su içmek.
Tamam, diğerlerine gireceğiz.
Evet. Hazma zarar veren şeylere devam edelim.
Hazma neyi zarar veriyorsa hocam bak çok net. Hı-hı. Hazma zarar veren her şeyden, yılandan, akrepten kaçındığınız gibi kaçınınız. Çok net yani. Hı-hı. Tabiri caizse hani. O yüzden hazma ne yaptık? Mideyi bir kendi haline bırakacağız. Hı-hı. Mide bu yemekleri güzelce parçalayacak. Güzelce 2 saat boyunca basa basa parçalayacak. Ondan sonra o artık hamur bulamaç kıvamında olmuş, yeterli parçacıklara ayrılmış yemekler bağırsağa geçince oley.
Evet. Peki yani, şimdi eti de gönderdik, otu da gönderdik tamam, mideye.
Tamam.
Bunların ikisinde hazma zarar verecek bir şey var mı? Ya da eti de gönderdik, sütü de gönderdik mideye. Bunların içerisinde hazma zarar verecek şey var
şimdi,
mı?
Şimdi İbn Sina bunları söylemiş. Hı hı. Yani et yediğin gün süt yeme, süt ürünleri tüketme. Hı hı. Süt ürünleri tükettiğin gün et yeme demiş. Hı hı. Yani belli ki bir komplikasyon meydana geliyor. Bunu artık nasıl görmüş, keşfetmiş onu bilemiyoruz ama. O zaman çünkü laboratuvar.
Tabii işin o tarafı da var değil mi ya?
Tabii. Yani bugünkü bilim de bunu söylüyor. Yani çok çeşitli yemek bir takım komplikasyonlara, yani hatta yani belki şu çalışmalar bile belki yapılsa bulunacaktır. Yani mesela kuzuyla tavuk yemek, dana ile kuzu yemek. Hmm. Farklı hayvanların proteinlerini de karıştırmak bir takım komplikasyonlara sebebi. O yüzden hani tıbbın ebeveyninde ne vardır? Yani tek çeşit, az çeşit yemek vardır ya. İşte zaten İbn Sina bunu söyledi. Kolaylıkla hazmedebileceğin şeyleri ye dedi. Bak çok güzel bir şey söyledi.
Hmm.
Yani sen abi o tahin gönderiyorsun, tatlı gönderiyorsun, et gönderiyorsun, peynir gönderiyorsun. Sebebi ne? Canın çekiyor. Ya lütfen yani yapma yani bunu.
Mesela kahvaltılar geldi aklıma benim.
Çok çeşitli yemek doğru değil kardeşim. Yani bunu bir kere bilmemiz lazım. Şimdi bunları konuşacağız. Başka şeyler de var. Bir bitirelim şu hazım konusunu. Şimdi yemekte bu hazmedildi. 2 saat geçti ve bağırsağa kaydı. Bağırsakta bunlar emildi. Bu senaryoda her şey çok güzel. Ama işte biz buna müsaade etmediğimiz zaman zaman giriş yapıyorum. Bunları bozuyoruz. Tamam mı? Şimdi sen bağırsağa yemeği gönderdin. Kaç saat geçti? 3 saat geçti yemekten sonra. Mideden çıktı. Tamam, çok güzel. Bağırsakta ama hala hazım devam ediyor, parçalama devam ediyor, emilim devam ediyor.
Evet.
3 saat sonra sen canın bir şey çekti, oturdun bir daha yemek yedin. Haydi. Ya vücut bağırsaktaki operasyonla mı uğraşsın? Mideye yeni bir ham madde geldi, onunla mı uğraşsın? Bu şuna benziyor. Bir fabrikada bir ürün yapılacak, üretim yapılacak. Sen personel alıyorsun. Güzelce önce bunu yapacaksın, sonra şunu yapacaksın, sonra şunu yapacaksın, ürün çıkartacaksın diyorsun. Abi ürün çıkartmadan yeni bir ham madde giriş yapıyorsun. Evet. Bu personel hangi birisiyle uğraşsın yani?
Hatta aynı personel dinlenmeden bir daha çalışma gibi bir durum söz konusu oluyor değil
hocam,
mi?
Hocam evet, yani birçok şeyi yoruyoruz yani. O yüzden hani senin yaşın kaç? 40. Bir de bakalım bakalım bağırsak yaşın kaç? Bir de bakalım bakalım karaciğerin yaşı kaç? Sen 40 yıl boyunca 40 yaşına kadar getirmen gereken bağırsağı fazla yorarak 50 yaşına getirdin abi.
Bugün böyle bir ölçüm var mı?
Var.
Bağırsak var, yaşı, var, kemik mide yaşı. İşte,
yani,
evet, kemik yaşını duydum var. Da mesela bağırsak ve mide yaşı ölçüldüğünde acayip bir şey çıkarıyor.
Var yani, iç organlara da bakılabiliyor. Deniyor ki sen yani sen abi sen ne yaptın diyorlar yani. Bunların testleri yapılıyor. Yani bu yaştaki bir böbrek böyle olmamalı. Bu böbrek yani istatistiksel olarak yani biz 60 yaşında bunu görüyoruz diyorlar. Senin böbreği 60 yaşında diyorlar yani.
Hmm.
Yani gibi işte biz bunları fazla yorduğumuzdan, fazla yıprattığımızdan kaynaklı oluyor. Halbuki ya bunu düzenli kullan, israf etme, düzgün kullan. Aslında bak bu nereye geliyor biliyor musun? Bu aslında işin sonu nereye gitti? Emilemeyen yiyecekler senin sağlığını bozmakla birlikte emilemeyen her yiyecek nereye gitti? Dışkıyla.
Dışkıyla.
Tuvalete gitti. Evet. Özür dilerim. Nereye temas ettik biliyor musun? Külü veşrabu ve la tusrifu.
Geçtiğimiz programlarda bir ara geçmişti.
Şimdi bak evet, ne şimdi kadar hatırladım. Enteresan. Evet. Biz yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz diye Rabbimiz buyururken aslında çok veciz bir ifade. Biz sadece israfı çöpe atmak zannediyoruz. Hayır kardeşim. Sen burada tüketim usulünde bir hata yaptığında bedenini fazla kullanmak suretiyle pankreasını israf ediyorsun. Karaciğerini israf ediyorsun. Bağırsağını israf ediyorsun. Mideni israf ediyorsun. O yüzden en kötü kap midedir diyor Hazreti Peygamber. Ondan sonra bir de B12. Sen ete para verdin 1000 lira. Gittin B12'nin yarısını çöpe attın.
Evet.
B12'yi israf ettin.
Evet.
Külü veşrebu ve la tüsrifu. Biz işte bütün yaptığımız hatalarla külü veşrebu ve la tüsrifu ya da mazhar şey yapacağız. Muhatap olacağız yani.
Yani israf olmasın diye, o tabakta kalmasın diye yediğimiz şeyi yine israf etmiş oluyoruz
Çöpe
aslında.
gitse seni yormadan israf edecek. Ama sana girince hem seni yoruyor, yine israf oluyor.
Oo,
Hem
çok.
senin bedenini yoruyor, israf oluyor. Hem de yine tuvalete gidiyor, israf
Çöpe
oluyor.
gitse yormadan israf edecek. Çöpe
Evet.
gitmeyince, sen yiyince seni yorarak israf
Evet
oluyor.
hocam. Yani
Evet.
yok yani bu hani canım çekiyor, yiyeceğim bahanesinin arkasında ya israf olmasın falan hani gibi yok yani. Bırak israf olsun gerekirse. Ya olmasın da
Hı.
şunu yap. Niye çöpe
Az
gitsin?
alacaksın.
Ya az al, al tabağını az koy.
Hı.
Arttı mı? Dondurucu, derin dondurucuya koy.
Evet.
Yani derin dondurucu çok güzel bir nimet bugün. Koy arta kalan yemekleri.
Ama o açık büfelerde gördükçe de insanın canı çektikçe nefsi
Evet.
durmuyor yani.
Dolayısıyla ne oldu hocam? Tağım üstüne tağım yedik.
Hı.
Bağırsakta yapılan operasyon. Ne oldu bu sefer? Dedi ki yeni ham madde geldi dedi. Hızlandı hareketler. Bunlar ittirildi. Bu sefer yine hazmedilmeden yavaş yavaş yani orada kalması gereken sürede kalmadı ve yine hazmedilemeden devam etti. Dolayısıyla
Evet.
üst üste yemek yine hazma zarar verecek. Yine emilim zafiyetleri, mikrobiyotanın bozulması, işte kan yanması dediğimiz o İbn-i Sina hasta yani kan yanmasıyla ortaya çıkan karaciğer ve dalak bozulması, böbrek bozulması, karaciğer enzimlerinin bu safranın bozulması bir sürü hastalıklar ortaya çıkıyor. Sonra yemek yedik. Üstüne canımız çok çekti. Dedik ki hadi bir tatlı yiyelim. Yine
Evet.
hazma zarar veriyor. Yine hazma zarar veriyor.
Yemekten sonra
Yemeğin
tatlı
üzerine tatlı
yemek.
yediğin zaman yine hazma zarar veriyor. Yani meyve yedin, yine hazma zarar veriyor. Mesela meyve yediğinde veya şekerli bir şey yediğinde yemeğin üzerine o şekerler biraz parçalanıp fermente olarak alkol meydana geliyor. Mesela tarihte şunu görüyoruz. Yani Mehmet Akif Ersoy gibi alkol tüketmeyen bir kişinin sirozdan vefat ettiğini biliyoruz.
Hı.
Ve siroz karaciğer rahatsızlığıdır. Daha çok içki içenler, alkol kullananlarda gözüken bir hastalıktır. Ve bu hastalığa düçar olmasının sebebi olarak da araştırmacılar, bu işi bilenler yemekten sonra meyveyi olarak örnek gösteriyorlar. Mehmet Akif Ersoy da yemekten sonra karpuz yermiş. Yemek yani, meyve yermiş.
Yemekten sonra tatlı yemek sıkıntı mı yani?
Sıkıntı.
Peki
O
tatlıyı
yüzden
ne zaman yiyeceğiz biz?
tatlıyı yine yani yemekten belki işte 4-5 saat önce ya da 4-5 saat sonra işte İbn-i Sina'nın verdiği o tarife göre hani yemeğin hemen üzerine hocam 2 saat 3 saat sonra yesek yine uygun değil gibi gözüküyor. Çünkü katı bir besin yani.
Hı.
Tatlıyı da yine tek başına hani belki
Şey
bir
olarak düşünemez miyiz? Mesela bir yemekle aynı minvalde yemeğin işte midenin üçte birini doldurmak gerekiyor ya,
Evet.
ideal olan şekliyle konuşalım şimdi. Üçte birinin yarısını doldurduk yemekle, bunun yarısını da tatlıyı da doldurmak istiyoruz şeklinde düşünmüş olsak ne olur?
Yani şöyle meyve ve tatlı konusunda tıbbi beslenmeciler çok uygun görmüyorlar.
Hmm.
Yani için fizyolojisine hakim doktorlar bu vücutta alkol oluşmasına, hazım zorluğuna, bir takım inflamasyonlara, şunlara bunlara sebebiyet veriyor diyorlar.
Bizim o zaman yaşantımızda çok ciddi şey var hocam.
Tabii
Yani biz
mesela mey...
sürekli yemek yeme konusunda, hani illa yemek olmasa bile tatlı yiyelim. Dur tatlı bitti, şimdi
Evet.
başka bir şey,
Evet,
çay
evet,
içelim,
evet.
yok kahve içelim.
Yanlış.
O bitti, birkaç kuru yemiş alalım
Tabii.
gibi gibi böyle şeylerle biz sürekli bir şeyler gönderiyoruz yani mideye.
Kesinlikle. Yani bir de yemekten sonra tatlının pankreas çok yorduğuna dair çalışmalar da var. Yani pankreası çok hızlı çalıştırıyor. Şeker işte bombardımanı yapıyor. Hani tek başına yendiğinde muhtemelen hani şey gibi düşünebilirim. Yani ben öyle tefekkür ediyorum. Yani iki tane elemanla daha kolay uğraşabilecekken hani beş tane elemanla daha zor uğraşırsın yani. Değil mi? Hani
Evet.
yemekle uğraşacak bir vücuda sen bir de tatlı göndererek daha fazla bir uğraşı, daha fazla bir yorgunluk, daha fazla bir operasyon çekmesine sebebiyet veriyorsun. Yani o
Yemeklerdeki tatlıyı kaldıralım diyorsunuz direkt.
yemeklerle beraber tatlı tüketmek doğru değil. O öyle gözüküyor yani. Zaten mide de rahatsız oluyor bundan yani.
Rahmetli babam yemeklerden hemen önce tatlı yiyordu. Şöyle de diyordu. Tatlı biraz da yemek isteğini gideriyor. Yani o şey veriyor.
Az yiyorsun.
Tokluk hissi veriyor tabiri caizse. Az yiyorsun diyordu. Ama siz buna da hayır
Hemen
diyorsunuz.
önce tüketmek de doğru değil. Ama belki birkaç saat önce tüketilmesinde eğer ona bir bakmak lazım. Tıbbi beslenmeciler nasıl bir usul söylüyorlarsa. Belki birkaç saat öncesinde. Mesela meyve daha basit. Bak meyvenin en zor hazmedileni muz gibidir. Yanlış hatırlamıyorsam.
Muz
34
gibidir.
dakikada.
Ciddi
Evet,
misiniz?
34 dakikada gidiyor yani. Hani diğerleri zaten çok hızlı. Çünkü zaten hazır şey var içerisinde. Yani parçalanmaya bile ihtiyaç duymayan fruktoz var yani. Fruktoz ve glikozlar var. Hemen gönderiyorsun. Su, meyve suyu. Hemen posa bir şekilde, kontrollü bir şekilde onlar emiliyor. Posanın tabii posayla beraber olduğu zaman daha iyi oluyor. Daha kontrollü bir emilim oluşuyor. Daha kontrollü emilim oluşunca pankreas daha az yoruluyor. Şeker yükselmeleri ve alçalmaları daha dengeli oluyor. Meyve suyu o yüzden mesela biraz şeydir. Yani çok hızlı şekeri yükseltir, çok hızlı düşürür. Çok tavsiye edilmez. O yüzden meyve mesela 30 dakikalık, yarım saatlik bir iştir. Meyveyi miden açken yersin, üzerine su içmezsin ve yarım saat sonra artık mide boşalmıştır. Bağırsakta da çok hızlı emilir zaten, biter mesela.
Bizim böyle bir bölümümüz vardı. Meyve suyu değil, meyve yararlı diye.
Evet, yani meyveyi mesela mide açken yemek, abartmamak lazım. Meyvede çünkü çok yüksek bir şeker var. Çok fazla şeker yine trigliserit oluşumuna sebebiyet verdiğine dair çalışmalar var. Abartmadan yemeğin üzerine tahammül konuştuk. Yemeğin üzerine tatlı ve meyve de olmaması lazım. Bunu da konuşmuş olduk. Bu da yine hazma zarar veriyor, sindirime zarar veriyor.
Dış etkenlere gelsek, mesela uyumak ya da işte dinlenmek, yemekten hemen sonra dinlenmek ya da hemen sonra uyumak gibi. Bunlar hazma zarar verici
Zaten
şeyler
şöyle,
midir?
yemek yiyip yatmak reflünün ana sebeplerinden bir tanesidir yani.
Yatay pozisyona
Tabii.
geçmek.
Yani yemeği yediğin zaman, doldurduğun zaman sen yatay pozisyona geçtiğinde midenin üst tarafında da kapakçık var, alt tarafında da var kapakçık. Kapakçık yani böyle kapak gibi değil yani. Hani özür dilerim, rektum gibi, hani makat gibi bir mesele var orada. Buna artık üstte kalması lazım gereken o kapakçık yatay pozisyona geçtiğinde mide sıvısı buraya yavaş yavaş temas etmeye başladığında buraya zarar veriyor. Üst kapakçık bu sefer oraya zarar verdiğinde bozulmaya başlıyor. Asitten dolayı bozulmalar meydana geliyor ve artık kaçırmaya başlıyor. Zaten o kaçırmalar işte reflü yapıyor
Zarar
insanı. Tabii
veriyor.
zarar veriyor.
Ve şeyde de azalmaya sebebiyet veriyor. Yani midedeki asidin de azalmasına sebebiyet veriyor. Kaçınmalar belki
Tabii,
de. O
tabii.
sebeple de evet
Yani
gerekli olan hazım zorlukları orada da başlıyor.
tabii.
Dolayısıyla uyumamak gerekiyor.
Yok. Yemekten sonra yatmak, uyumak doğru değil. Zaten yani doktorlar da bunu söyler. Yatağa aç girin der mesela. Yani aç karnına yatağa girin derler. Midenizde bir şey olmadan mümkünse 3-4 saat önce yemeği kesip ondan sonra yatağa girmek daha mantıklı bir çalışma. Yani hazımla ilgili eksik kalan bir şey var mı diye düşünüyorum da bir yandan. Anatomiyi anlattık. O yüzden şunu diyeceğim. Su disiplini diye geçer. Tıbbi beslenmeciler hep bundan bahseder. Yani suyu bir disiplin çerçevesinde içmek, yemekten yarım saat önce ve 2 saat sonraya kadar su içmemek, midenin hazmetmesine, parçalamasına izin vermek, bunun haricinde kalan zamanlarda suyu tüketmek. Yemekten 1 saat önce iç, sabah kalktın iç, gece yatmadan önce
Onu
iç.
söyleyeceğim. Mesela ben sabah kalktığımda kahvaltı yapmadan şöyle bir bardak su içtiğimde, bazen iki bardak içtiğimde bunu böyle bir şifa gibi algılıyorum.
Kahvaltı yapmadan ne kadar önce?
Yani 2-3 saat önce.
Evet, sorun yok. Ama kahvaltıdan hemen önce olmaz,
Yok.
beladır.
Hemen önce değil. 2-3
Evet.
saat önce.
Kesinlikle içilebilir, gayet güzel. Gece yatmadan önce de seni yani gece kaldırmayacak, hani tuvalete kaldırmayacak şekilde bir miktar su içmek. Çünkü zaten metabolizasyon, vücuttaki metabolize edilecek hücrelere bir takım dosyalanacak, yerleşecek işler, birçok çalışma hep suyla oluyor. Yani vücut gece de susuz kalmaması lazım. Bir miktar şöyle rahatsız etmeyecek kadar bir fincan, bir çay bardağı kadar suyu içip yatmak da çok şey değil. Hani kötü bir alışkanlık değil. Sabah kalktığında hocam diyor biz hani suyu ne zaman içeceğiz? Ya sen suyu içecek zaman bulamıyorsan sen çok yiyorsun demektir. Sen hala yiyorsun demektir zaten yani.
Evet ya, problem
Bu
aslında
doğru
biraz da
değil.
oradan değil mi?
Tabii, yani mesele o yani.
Şimdi sabah kahvaltı yaptığında saat 8-9 arasında. Öğlen 1 gibi öğle yemeği yediğinde, akşam da 5-6 gibi akşam yemeği yediğinde, yemekten sonra işte kuru yemiştir, şudur budur falan bir şeyler
Dört
yediğinde,
yetti. Meyvesi var.
meyve
Bir, yani dört
yemekten
beş.
yatsıyı geçtikten sonra bir meyve
Abi
yediğinde.
5 öğün yaptı yani şimdi. Olmadı yani.
Daha şey de var ama bu öğleyle akşam
Üç
arasında,
çayı, 5 çayı.
evet o 5
Yanında bir
çayları,
kurabiye.
yine yanında bir kurabiye falan, o da var.
Çok kötü. Yani gerçekten hakikaten rezalet bir durum yani. Hani bunlar yok. Yemek yemekte, su içmekte, hazmetmekte, aslında sağlıklı yaşamak da gerçekten bir disiplin çerçevesinde keyfe ma yaşa, nefsin istediği şekilde olmaması lazım gelen bir disiplinize edilmesi gereken bir iş yani.
Evet, bu kadar çok yiyince su içecek vakit yok.
Bulamıyorsun.
O zaman bizim bu süreleri kısaltmamız gerekiyor. Bir de aralardaki aparatif şeyleri de yapmamamız gerekiyor.
Yapmamamız lazım. Yani fıtri olan, bak fıtri olan gerçekten insanın yani ağır bir işçi değilse, hani sporcu değilse mesela, hani böyle bodybuilding gibi hani öğütücüler vardır ya, patos
Evet,
gibi
evet.
bütün rızkı yerler hani.
Yani mesela bazı inşaat işçileri o ağır bir iş yaptıkları
Evet.
için onlar da biraz
Onlar
çok
aynı
yerler mesela.
öğütüyorlar.
Evet.
Onlar öğütüyor, onlara bir şey demiyorum. Yani onlar hakikaten 3 öğün yiyorlar yani, eritiyorlar. Hatta bazıları 4-5 öğün yiyor ama eritiyor.
Tabii.
Onları hariç tutuyorum. Ben normal şartlar altında bir insanın 2 öğün çok net bir şekilde, mükemmel bir şekilde, hatta belki 2 öğün dolu dolu değil yani, 1,5 öğün belki. Hani sabah böyle çok böyle ağır olmayan bir kahvaltı. Hani böyle akşam da çok ağır olmayan bir yemek. Bunların saatleri de işte 9-10 gibi bir kahvaltı. 5-6-7 gibi en geç bir yemek. Bitti yani, daha ne? Ya araya bir
Evet.
şey koyacaksan şunu koy. Araya bir tane meyve koy. Meyve koy mesela, yani bunun arasının
Evet.
tam ortasına. Ya bir iki tane. Meyve deyince de bir meyve tabağı değil yani. Hani kocaman bir tabak hazırlanıyor.
Ama tabak aklına geliyor şimdi meyve
Abi
deyince.
çok bak yani, bak biz de yaptık bu hataları.
Evet.
Geçmişte meyve şifalıdır diyerek biz çok yani Allah affetsin yanlış bilmiyorduk tabii o zamanlar biz yani. Hani genç zamanlarımızda. Ama şimdi öğreniyoruz ki meyvede çok yoğun bir şekilde fruktoz var. Glikoz da var. Bu fruktoz yoğun bir şekilde alındığında pankreası yoruyor. Yani şekerin hepsi aynıdır bak. Şekeri ister disakkarit olarak tüket, ister monosakkarit olarak tüket. Hepsi şeker. Şeker şekerdir abi. Şeker vücuda girdiğinde sadece monosakkaritler hemen emilirler. Çok hızlı bir şekilde insülini arttırırlar, pankreası yorarlar. Hemen bir glisemik indeks dediğimiz hani şekeri arttırma hızı çok hızlıdır. Disakkarit de acık sonradır yani. Biraz sonra yine yapacak aynı hareketi. Şeker
Evet.
şekerdir. O yüzden şeker kaynaklarını kontrollü yemek lazım. Meyve tabağı. Abi 3 tane mandalin, 1 tane portakal, 1 tane elma, 1 tane muz bir koyuyorsun. Üzümler, müzümler. Ondan sonra pankreas gelmiş 80 yaşına. Sen 30'undasın.
Evet.
Karaciğer gelmiş 50 yaşına. Yani olmaz yani, bu doğru değil. Bir de trigliserit dediğimiz o rahatsızlığın, hani kandaki yağlanmanın, bir de karaciğerdeki trigliseritin eskiden yağ olduğu zannediliyordu. Son 5-10 yıllık çalışmalarda artık bunun karbonhidrat kaynaklı glikoz ve fruktoz olduğu tespit edildi. Yani karbonhidratları çok yediğimizde trigliserit artıyor. Çok tehlikeli trigliserit yani.
Ha, trigliserit evet yağ olarak
Hani gliserit
olduğunu.
deyince işte böyle yağ gibi
Evet,
zannediliyor.
evet.
Değil. Kaynak yağ değil. Vücut erkeklerde daha çok göbek çevresine, kadınlarda basen çevresine hemen depolamaya başlıyor. Bu fazla şekerleri. Östrojen, testosteronun yaptığı muhtemelen bir operasyon. Sen buraya git, sen buraya git diyor. O detayları bilmiyorum. Ama kandaki yağlanmanın temel sebebi de bu, meyve de hani masum değildir yani. Meyveyi de çok dengeli, kontrollü, az tüketmek gerekiyor.
Şey derlerdi eskiden. Sabah kahvaltısını zengin gibi, akşam yemeğini fakir gibi yap.
Ya şöyle, biraz hayatımıza göre bunu şekillendirmemiz lazım. Mesela sen yoğun bir beden performansı gösterecek bir iş yapıyorsan, geçmişte çünkü beden çok çalışıyordu.
Evet.
Beden çok çalıştığı için de adam enerjiye ihtiyacı var. Evet, kuvvetli bir yemek yemesi lazımdı.
Sabah kahvaltısını
Ya
kuvvetli yapması
kuvvetli bir,
lazımdı.
o yüzden ya. Ama sen bugün hani, ben de öyle, sen de öylesin ya. Masa başına
Tabii.
geçiyorsun.
Tabii.
Kuvvetli bir kahvaltı yaparsan kuvvetli işte zenginler gibi olursun. Göbekli bir adam olursun. Yani olmaz yani. Hani zengin
Evet.
gibi kahvaltı yaparsan zengin gibi olursun. İşte böyle göbekli. O da doğru değil.
Şeyde güzel bir şey görmüştüm de sürekli et yersen ne olur? Cevap fakir olursun diyordu.
Evet,
Bu
evet.
güzel bir cevaptı.
Dolayısıyla hocam yok ya, hani zengin kral gibi kahvaltı yap, yok işte fakir gibi şöyle yap değil. Mesele şu, sen biraz da hayat tarzına göre o harcadığın, sonuçta kalori hesabı belli.
Evet.
Harcadığın aldığından azsa, aldığın fazlaysa kilo alırsın. Harcadığın fazlaysa kilo verirsin. Aldığın ve harcadığın dengeliyse, eşitse sabit kiloda kalırsın. O yüzden hani ne kadar harcıyorsak biraz da ona göre kendi kahvaltı ve yemeklerimizi şekillendirmemiz gerekiyor.
Aslında buraya girmeden önce şeyi mi söyleseydik iyi olurdu. Mesela insanın tuvalete çıkma periyodu da sağlığına işaret eden konulardan bir tanesi değil mi?
Tabii. Yani
Mesela
sadece sayısı değil, dışkılamanın kıvamı da bu şeyi
evet.
gösterir.
sayısı da, kıvamı
Yani
da,
sayısı, kıvamı.
çokluğu da, azlığı da.
Tabii
Bu
tabii.
da aslında sağlığın kendi içerisindeki şeyini gösterir. İnsanın sağlığındaki durumunu da
Kesinlikle.
gösterir
Yani mesela
bir durum
kronik
yani.
kabızlık çok kötü bir rahatsızlıktır yani. Yani bak bir tane şey bozulduğu zaman birçok şey gidiyor yani. Hani kabızlık ne demek? Sen dışkılama yapman gerekiyor. Yapmıyorsun demek yani. Hani bu da niye oluyor biliyor musun? Yani birçok sebep olur da. Mesela dışkılama reseptörleri vardır. Tam rektumun oralarda. Dışkılama geldiği zaman sana his verir. İşte yani, tuvalete gitme hissi. Sen bunu dinlemezsen bu reseptörler sana küsmeye başlar. Sana artık sinyal vermemeye başlar. Bozulmaya başlar yani tabiri caizse. Bu sefer ne olur? Bağırsakta bekleyen o dışkı bağırsan görevi neydi? Emerdi abi. Bağırsak haberi emiyor. Suyu emdi, emdi, emdi, emdi. Dışkı katılaştı.
Vücudun da dinlemen lazım. Vücudun
Vücudunun
bazı şeylerini.
sinyallerini dinlemen lazım.
Şimdi buna benzer bir yöntem var. Sirkadiyen beslenme diye söyleniyor. Böyle vücudun biyolojik isteklerine cevap verme ve biyolojik istediği zamanda yemek yeme vesaire gibi. Buna nasıl bakıyorsunuz hocam
Ya
siz?
şöyle, evet ben onu biraz çok detaylı bilmiyorum da onu biz şu anda insanlara söylersek olmaz. Niye
Niye?
biliyor musun? Çünkü vücut bozuldu. Vücudun reseptörleri düzgün çalışmıyor.
Ha, bozuk vücut
Bozuk
zaten.
vücuda sen şimdi desen ki sen canın ne istiyorsa yap. Bu adam zaten hasta yani sen şu anda
Sürekli kebap yemek
tabii
istiyorum.
yani hani olmaz yani. Yani
Evet.
o düzgün vücut için bak hakikaten hastalanmayan vücut, sağlıklı bir vücut dediği doğru aslında. O hanımefendi yazar ismini tam hatırlamıyorum. Yani sağlıklı bir vücut sana zaten sinyal veriyor hocam. Yapma diyor. Mesela gaz oluştu değil mi? Bağırsak yani rahatsız etti seni, şişkinlik. Bir şey yanlış bir şey yedin abi. Yanlış bir hareket yaptın. Yapma diyor. Onu hemen tespit et. O sinyali dinle. Hatanı düzelt. Ama bugün kaç kişi bunu yapıyor yani? Yapmıyor ki. İşte vücudun sana vermiş olduğu bu sinyalleri biz sağlıklı bir vücut olarak kalıp da ona göre bir hareket düzenlesek evet doğru. Bu doğru bir usul olur.
O zaman hakikaten biyolojik olarak senin vücudun zaten sana her şeyi doğru söylemiş olacak. Ama şu an
Evet.
doğru söyleyen bir vücuda sahip değiliz.
Değiliz. Mesela bak ben yani biraz dikkat ettiğim için mesela reseptörlerden bir şey alıyorum mesela. Mesela benim kan grubum A'dır. A kan grubuna balık şifadır. Ben mesela ne zaman balıklar içerisinde hamsi yesem, çok severim hamsiyi, rahatsız oluyorum. Rahatsız oluyorum ya. Ve biraz araştırdığımda baktığımda bu kan grubuna hakikaten hamsi çok makbul değil yani.
Ya kan grupları konusu benim kafamda soru işareti. Daha önce de bunu özelde bahsetmiştik, konuşmuştuk sizinle. Hani bütün A grupları aynı şeyi yiyecek diye bir kaide bana biraz mantıksız geliyor.
Ya şöyle,
Şahsen yani böyle düşünüyorum.
şöyle yani mantıksız demeyelim ona. Şöyle demek lazım. İbn Sina mizaçlar ortaya koymuş ya. Kan mizaç, toprak mizaç, ateş mizaç gibi, su mizaç gibi. Bunun işte diğer bir ismi de balgami, safravi, sövdavi, demevi gibi. Bu kan gruplarını buna uyarlıyorlar biraz. Yani aslında mantıksız değil. Genel
Şöyle
bak.
A grubu tek bir mizacı sahip değil. Yani dört mizac içerisinde de A grubu olabilir mi?
Zaten şöyle bir kesin çizgi yok ki. Bunu yersen ölürsün. Böyle bir şey yok abi. Bir de bir hatayı bir kere yapınca bir şey olmaz. Ya ben mesela hamsi bana zararlı mı? Ya ayda bir kere yesem, iki kere, 2 ayda, 3 ayda bir kere yesem zarar vermez abi. Ne zarar verecek bana? Şunu demek istiyorum hani çok kesin çizgiler yok zaten hocam hayatta. Cenab-ı Hak böyle yaratmamış yani
Elhamdülillah.
hayatı.
Ya da böyle
Yoksa bir
olsaydı eyvah
evet
eyvah.
yani bak
Çok kötü
hakikaten bu
olurdu.
rahmettendir yani. Yoksa A grubu bunu yiyemez ya ölürsün diyor. Öyle bir şey yok abi ya yersin ya. Canın çok mu çekti? Bir tane ye. Ama bunu devamlı yaparsan,
Az
devamlı
az ye,
yaparsan,
az
devamlı
yap.
yaparsan evet hasta olur. Mesela ben süt çok severim. Sütün mizaçla ilgili bir meselesi yok da. Muhtemelen tüm yani insan olarak hani çok faydalı değil gibi gözüküyor. Yani tıbbi beslenmeciler de bunu söylüyor. Ama tabii şimdi oraya bağlayacağım. Hazreti Peygamber süt içmiş nasıl olacak o zaman? Yani gibi bir şey var. Benim de tecrübem var.
Evet yani bu şeyi eleştiriyi bir ara bir yorumda almıştınız hocam.
Bak
Söyledim.
süt var ya ben o kadar seviyorum ki. Sıcağını ayrı severim, soğuğunu ayrı severim, kahveli sütü ayrı severim. Türk kahveli çok harika olur falan. Abi rahatsız ediyor ya. Rahatsız ediyor ya. Ya bu şu demek bak. Mide ve bağırsak yapma diyor abi. Yani rahatsız oluyorsa, sana sinyal veriyorsa bu sana uygun değil demek. Nasıl ki çölyak hastaları çok
Ama
net
mizacen yani.
mizacın ama sen reseptörü
Artık mizaç da
bozmuşsan bitti
derin.
yani mizaç da kenara
Derinden
gitti
çıkıyor.
yani. O yüzden hakikaten sağlıklı bir mizaçta sana reseptör veriyor zaten şey veriyor sinyal veriyor. Ya ben denedim dedim ki ya Hazreti Peygamber süt içmiş dedim ya nasıl oluyor dedim hani beni rahatsız ediyor ama Hazreti Peygamber süt ve hurmayla bir ömür yaşamış yani.
Hı.
Sonra biraz araştırınca şunu görüyorsun. İbn Sina tıbbına dayanan bir takım uygulamalarda. Bir defa Hazreti Peygamber inek sütü içmemiş. Keçi sütü içmiş. Bir de deve sütü içmiş.
Deve sütü.
Bunu zaten bir kere yazalım. Hani gerçekten hani bugünkü tıbbi beslenmeciler de bunu söyler. Yani ineğin sütünü daha çok süt olarak değil de fermente ürünler olarak tüketmek daha doğru.
Peynir gibi.
Peynir, işte yoğurt, hı-hı, ayran gibi. Ama dedim ki ya bu da süt sonuçta.
Evet.
Ben şunu öğrendim. Tek hayvan sütü. Hayvanları da, çünkü bu ayrı bir protein kromozom. Bu ayrı bir protein kromozom.
Ha.
Hayvanları da karıştırmadan tek bir hayvan sütü içersen sorun olmaz diye bir bilgi aldım.
Ha, tamam, şey yani.
Komplikasyon meydana geliyor.
Hatta tek bir ineğin sütü. Yani iki ineğin, üç ineğin sütünü
İneği
de karıştırmamak.
İneği deneyemedim.
Hı hı.
Tamam. Çünkü Hazreti Peygamber de çoğunlukla sağmış içmiş. Çünkü şey yok ki, dolap yok.
Tabii.
Yani hani dolaba koyalım, yarından topla inek sütü, şey, keçi sütlerini falan, böyle bir şey yok. Sağıyorlar, içiyorlar. Hakikaten mantıklı. Hazreti Peygamber çoğunluk hayatında tek hayvan sütü içmiştir.
Hmm.
Tek hayvanla kastım illa ki hep bu hayvan değil. Yani hayvanların sütlerini karıştırmakla ilgili sorun var orada.
Bu aynı cins olmakla olmayı
keçi
da kastediyorsunuz değil mi?
Tabii, iki tane keçinin sütü.
Hı-hı. Evet.
Karıştırdın mı? Bu ayrı protein, kromozom, bu ayrı bir gen.
Oo.
Dolayısıyla burada da bir takım komplikasyonlar meydana geliyor olabilir.
Hmm.
Bak çok detay bilgi oldu. Çok fantastik bir duruma girdik ama ben
Evet,
bunu denedim
evet.
abi. Bir gün bir yaylada misafir olduğum bir evde hanım kardeşime dedim ki bana keçinin bir tanesinden direkt sağır sağmaz şey getirir misin dedim. Hani karıştırmadan.
Hı.
Bir bardak süt içmek istiyorum dedim. Sabah namazında zaten sabah güzel zamanda. İçtim. Bak mutlaka beni rahatsız ederdi. Her zaman hiç rahatsız ederdi yani. Hiç rahatsız etmedi. Ve o kadar, hatta midem sanki bana teşekkür etti. Mail attı yani. Sanki böyle teşekkür ederim dermiş gibi. O kadar rahat hissettim. O kadar güzel hissettim. Oradan da şunu anladım. Evet yani gerçekten tek hayvan sütü içtiğimizde içilebilir bir süt olabilir.
Bunu şimdi etkinlik klinik testlere girmesi gerekiyor. Yani
Tabii.
bunu hakikaten yapmak lazım. 100 kişide yapılan bir şeyde, deneyde gibi çok güzel olur aslında.
Belki bu olur. Belki bir komplikasyon oluşuyor mu diye laboratuvar şartlarında bu sütleri ortaya koyup işte hazımla ilgili ne oluyor falan bakılabilir. Yani
ya çok merak ettiğim bir araştırma olur bu benim.
Evet evet
bu
kesinlikle.
araştırmayı yapsalar çok tatlı bir şey
çok
olur
tatlı
yani.
bir şey olur. Yani demem o ki yani biraz da bizim hani bozulmamış reseptörlerimizin bize vermiş olduğu sinyalleri dinlemek, ona göre de hareket etmek çok çok kıymetli. Zaten mizaçlara göre beslenmede de bu sinyal veriyor. Mesela peynirde de öyle mesela. Yani bazı mizaçlara et yaramıyor. Bazı mizaçlara peynir yaramıyor. İşte mesela hasta yatağında kuzu yedirseniz ayağa kalkar, şifa olur diye. Bunu B kan grubuna yoruyorlar. B ve sıfıra yoruyorlar. Mide asitleri daha kuvvetli diye geçiyor mesela.
Hı hı.
B ve sıfırın. Türk kanı derler hatta bazıları. Etçildirler. Hani
hı.
etçildirler. Ama A kan grubunun midesi daha asitler zayıftır. Daha ota, bitkiye yönelik bir tüketim sistemi daha uygundur diye geçer. Hakikaten de ben de kendimi biraz hani bu kan gruplarını ilk duyduğumda ben de çok kafama yatmamıştı. Ama biraz kendimi dinlemeye başladığımda ya bu zararlı deniyor. Bakayım bakalım. Evet, rahatsız oluyorum. Bunda bir sorun yok deniyor. Evet, mesela balık mesela bana çok iyi geliyor yani. Çok iyi geliyor yani. Ama et mesela o kadar iyi gelmiyor bana. Bizim kan grubunda çok tavsiye edilmiyor. Yani demem o ki biraz
A grubunda biraz tavsiye edilmiyor.
Hazım konusunda mizaçlara göre beslenmek de aslında bu hazım konusunda önemli bir parametredir.
Burada yani mizaçlarımızı çözmek, bulmak gerekiyor. Mizaçlarımızı bulup mizaca göre beslenmeyi de öğrenmek
tabii,
gerekiyor.
Yani biraz bu konuda da birçok artık kitap var yani. Hani
var.
Çok eskisi gibi değil. Bu mizaçların dediğim gibi temel kaynağı İbn Sina'dır.
Hı hı.
Mizaçlara göre beslenme konusunun temelinde yine İbn Sina'nın tavsiyeleri yatar. Buna göre beslenme usulü de çok kıymetli bir usul olsa gerek
bir
yani.
Bir de son zamanlarda çok aklıma takılan bir mesele var. Bunu tam da bu programda sormak gerekiyor. Üç beyazdan uzak durun diye bir şey var. Bu üç beyazdan uzak durun işte un, tuz, şeker şeklinde.
Hı hı.
Tuz da peygamberimiz şeye başlıyor, yemeğe
hı.
başlıyor.
Hı.
Yani tuzun son zamanlarda biraz buna dair bazı şeyler okumaya başladım ben. Tuzun vücuda tabii haddinden fazla olmamak kaydıyla yararlarından çokça bahsediliyor.
Evet.
Yani burada biz tuzu çok mu fazla kötüledik ya da tuzdan çok mu uzaklaştık? Yani bu sizce doğru mu? Un, tuz, şeker konusu.
Ya şöyle, şimdi tuzun fazlalığının zarar olduğu kesin.
Hı.
Çünkü tuzun fazlalığı direkt kan basıncını arttıracak ve tansiyonu zıplatacaktır yani. Ya bu çok net yani hani. Ya hiçbir şey olmaz falan diyenlere deneyelim yani hani.
Evet.
Hakikaten denemesi bedava yani hani. Bedava
O
değil, özür dilerim. Hani bunun bedeli var yani.
var
Yani bunun
bedava da
ciddi
değil.
bedeli
Evet.
bedel. Yani
Peki tuz zararlı, biz hiç tuz yemeyelim.
ama
Mümkün olduğunca her
hayır.
şeyden sakınalım tuzun.
Hayır. Tuzun içerisindeki o sodyum ve klorür maddelerine de çok ciddi ihtiyacımız var. Çok ciddi ihtiyacımız var. Yani ya tuz lazım. Çok net. Tuzsuz vücut olmaz. Tuzsuz vücut birçok metabolize edeceği meseleyi edemez. Sodyum çok lazım. Klor vücudumuza lazım. Birçok alışveriş var, denge var. Kanla hücre bariyerler arasında birçok meseleler bunlarla dönüyor.
Evet.
Dolayısıyla tuz lazım. Tuzsuz bir şey olmaz. Her yerimizde tuz var yani. Terimize bak, tuz var abi.
Evet.
Göz içine bak, tuz var yani. Ya bu ne demek? Tuz lazım. Bugün mesela bağ doku, kolajen doku her yerinde var. Bu ne demek? Kolajen lazım demek sana. Kolajen
Evet.
yemek zorundasın, almak zorundasın yani.
Tuz bir de su ihtiyacını da doğuruyor, değil mi? Su ihtiyacını da doğurduğu için de su içmek ihtiyacı hissediyorsun. Belki tuzsuzluk sudan da seni uzaklaştırabilme durumu
Tabii
olabilir.
birbirini şey yapar bunlar. Hani yani bunlar birbirini ayırmaz yani.
Ya
Hani
benim su içmeme gibi bir hastalığım vardı. Ben çok su içmiyorum. Zorluyorum kendimi su içme
unutuyoruz kış
konusunda.
aylarında, evet biraz.
Unutuyoruz. Evet, yani
Doğru.
o konuda sanırım yani öyle bir bağ kurmuştum kendi içimde. Sanırım
Evet.
tuz belki de su ihtiyacını biraz daha insana
Olabilir.
hissettirecek yani vücutta.
Ama bunun hani yani her şeyde olduğu gibi ne fazlası
Evet.
ne azı. Hazreti Peygamber aleyhisselama gelince de hani tuzla yemeye başlarmış ve tuzla bitirirmiş gibi. Ya bu bir zayıf bir hadis diye geçiyor. Ama zayıf hadiste amel edilebilir mi? Tabii ki de edilebilir.
Edilebilir.
Ya biz de mesela yani yapıyoruz yani hani tuzla başlayıp tuzla bitirme meselesi. Bunun belki fizyolojide birçok faydası vardır, olabilir. Belki mideyi hazırlıyordur, ağzı hazırlıyordur. Dezenfekte özelliği vardır.
Evet, onu da
Belki
söylüyorlar.
mikropları bir miktar işte antiseptik özelliği vardır.
Şeker vücudun ihtiyacı
Ama
mı?
o üç beyazın hani tuzunu ayıralım. Yani şeker ve un evet bize ciddi manada zarar veriyor. Ama kendisi zarar vermiyor. Fazlası zarar veriyor yine.
Çünkü onu çok fazla kullanıyoruz
Çok fazla
artık.
tüketiyoruz.
Evet.
Ya bugün yani şeker deyince şekeri zaten unla ayırmamak lazım. Şeker undur, un şekerdir abi.
Ha, içindedir zaten.
Evet yani hani bunlar karbonhidratlar diye geçer şeyde kimyada. Karbonhidrat deyince yani nişasta.
Evet.
Nişasta diyelim biz buna. Nişasta nerede var abi? Nişasta.
Tüm unlu mamuller.
Yani bugün buğdayda nişasta var, pirinçte nişasta var, patateste nişasta var.
Oo,
Nişasta,
evet.
nişastayı biraz parçala parçala parçala ne çıkıyor? Şeker çıkıyor. Şeker nerede var? Meyvelerde var. Her tarafta şey. Yani şeker ve nişasta zaten şeker nişastanın parçalanmış halidir. O yüzden kimyada şekerler ya da işte karbonhidratlar ya da sakkaritler diye geçer. Sakkarit zaten şeker manasında kullanılıyor genelde.
Yani burada o zaman şu sonuçla bitirelim programımızı. 3 beyazdan uzak durun ama ikisinden daha fazla uzak durun. Çünkü o çok fazla sıkıntı
Kesinlikle.
oluşturuyor. Yani
Kesinlikle.
şeker ve un, tuz konusu evet biraz daha böyle
Tuzu
dengeli olabilir
ne
yani.
az ne çok dengeli tüketmek gerekiyor.
Evet.
Hani bolca tüketin. Yok öyle bir
Öyle bir
şey.
şey yok. Doğru.
Yani ama işte tüketmeyin, bırakın tuzu. Elbette böyle bir şey yok. Ha sadece bu arada tuzu da bizim aldığımız yer tuz değil yani. Hani gıdaların yani meyve sebzelerin içerisinden de sağdan soldan da alıyoruz bir miktar biz yani. Tuz var, onlarda da var.
Tuzlu gıdalar, doğal tuzlu gıdalar çok az olsa gerek.
Yani var, balıklarda var. Mesela işte bazı şeylerde işte sebzelerde var yani. Hani sodyum klorür olarak belki hani direkt bulunmuyor olabilir mi diye düşündüm de. Ama sodyum ve klor olarak alıyoruz yani biz bunu. Tuz vardır. Tuz deyince biz direkt hani tuz aklımıza geliyor da kimyada tuz o değildir. Tuz birçok şeye de kullanılıyor. Yani biz bunları
Ha.
alabiliyoruz demek istiyorum yani. Hani bu
Eyvallah hocam.
mineralleri. Bizim tabii iyotla ilgili bir meselemiz var orada. Bizim topraklarda iyot zayıf. O yüzden işte son zamanlarda Lügol solüsyonu kullandırıyorlar. İşte iyot. Ama iyotun fazlası da bu sefer tiroidleri perişan ediyor. O yüzden hani ona da bakmak lazım. Hani vücutta iyotla ilgili bir sorun varsa Lügol iyot takviyesi alınabilir. İyotlu tuzların sebebi odur. Hani devlet politikasıdır. Sofralık tuzlarda iyot kullanmak şarttır. Amaç ne? İyottan fakir olan memleketimiz. Balık da çok tüketmiyoruz. Balıktan vesaireden gelebiliyor aslında. Aslında karpuz çekirdeğinde de var iyot. Karpuz çekirdeğini kırarak yesek oradan da ciddi bir iyot alacağız.
Evet.
Misvak kullansak iyot alacağız. Misvakta da var iyot aslında. Evet. Ama uçucudur. Tuza konulması aslında bir cihette mantıklı, bir cihette mantıksız. Tuzda bu uçuyor. Bir de tuzun klorürü buna zarar veriyor. Aslında tuzun içerisindeki iyottan çok fazla biz iyotlanamıyoruz.
Faydalanamıyoruz.
O yüzden iyot eksikliği çok fazla. Bunu da biraz böyle işte eksiklik varsa kan değerlerine bakarak takviye ile ya da işte karpuz çekirdeği gibi, misvak gibi bir takım şeylerle doğal olarak da alabiliriz yani.
Eyvallah hocam. Bayağı vaktimizi açtık.
Tamam.
Yani sağlıklı beslenme ile alakalı bu mevzuyu burada kapatmış olalım ama önümüzdeki programlarda bu tarım ilaçlarıyla alakalı bir program, bir bölüm yapsak o bölümün içerisinde de yine yediklerimizin içtiklerimize yine gireceğiz büyük ihtimalle.
Tarım ilaçları ile ilgili bir bölüm yapalım aslında. Zor bir konu. Ben biraz korkuyorum buraya girmeye. Korkmaktan kastım şu. Yani çözüm konusunda çok sıkıntılı bir durumdayız. Çözüm konusunda ne yapacağız? Biraz zayıf burası.
Evet.
Ama yine de hani söyleyeceğimiz tabii şeyler var. Konuşalım, girelim. Girmeyelim değil. Bir de şunu rica ediyorum izleyicilerden. Bu iki bölümü, sağlıklı beslenmeyle ilgili iki bölümü totalde seyredip de kapalı kalan, açamadığımız, unuttuğumuz, atladığımız yerler varsa sorularla bizleri desteklesinler. Açmaya çalışalım. Çok rica ediyorum, çok istirham ediyorum. Bu hazma zarar veren her şeyden, karışık yemek, çok yemek, su içmek, ayran içmek, mesela şeylerden bahsetmedim. İşte kafamda eksik kalan şeylerden bir tanesi oydu. Yemekle birlikte yoğurt ve ayran yemekte de sıkıntı vardı mesela. Yani isterseniz çok kısa şey yapayım. Yani yemekle birlikte
Vaktimizi bayağı açtık hocam.
Çok kısa. Tamam. Yemekle birlikte yoğurt ve ayran yediğimizde albumin ve kazeinatlar, yoğurt ve ayran proteinleri yine mesela B12'yi, demiri, ferritini tutuyor. Yine emilimini engelliyor. Yine ememiyoruz. Yemekle birlikte yoğurt yenmez mesela. Değerli gıdalarla birlikte ayran da içilmez. Kebap ayran alışkanlığı çok kötü bir alışkanlıktır.
Evet, İskender'de
İskender olan... yoğurt çok kötü bir alışkanlıktır. Ben bir insanın B12 hastalığı olsun isteseydim bir toplumun kebap ayran, yoğurt, et gibi alışkanlıklar oturturdum. Ben bunların rastgele olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle yemekle birlikte bu yine emilime zarar verecek, hazma zarar verecek şeylere de lütfen dikkat etsinler. Unuttuğumuz yerler olursa yine geçmiş videolarımızda, reels'larımızda vardır. Muhtemelen bahsetmişizdir. Sorular da bize açsınlar inşallah izleyiciler.
Eyvallah. Allah razı olsun. Bu son cümle, son ayran ve et konusu gibi, işte yoğurt, süt ürünleriyle et konusu gibi konusu. Bu önemli bir meseleydi. Bunu açtığınız çok iyi oldu hocam.
Tabii
Allah
etliyi sütlüye karıştırmama konusu da buradan geliyor.
Evet, evet. Allah razı olsun hocam.
Eyvallah.
Efendim beğeni, yorum ve paylaşım ile hem daha fazla kişiye ulaşmamızı hem de bizim program içerisinde eksik kalan noktaları tamamlamamız için bize yardımcı olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.